Ayrım 38.
Yine de bu partinin sonraki 15 yılda Türk siyasetinde büyük bir rol oynaması mukadderdi. Bu, tamamıyla tek bir adamın siyasete girme niyetini açıklayıp Türkiye'ye geri dönen Albay Alparslan Türkeş'in sayesinde olacaktı. 1964'te kendi partisini kurma yolunda başarısız bir girişimde bulunduktan sonra 1960'ta MBK'dan atılan 14'lerin 10'uyla birlikte 1965 ilkbaharında CKMP'ye katılmıştı. Türkeş kısa bir süre sonra Ağustos'ta partinin genel başkanı seçilmeyi başardı. Eski lider takımını ihraç ettikten sonra partiyi hiyerarşik şekilde örgütlenen aşırı milliyetçi bir programa sahip militan bir partiye dönüştürdü. CKMP'nin yeni ideolojisi Türkeş tarafından yazılan ve 1965 sonlarında yayınlanan 9 Işık adlı kitapçıkta sergilendi. Temel ilkeleri milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, toplumculuk, ilimcilik, hürriyetçilik, köylücülük, gelişmecilik ve sanayicilik ve teknikçilik idi. Türkeş'in programı birçok bakımdan 1930'ların Kemalizminden çok da uzak düşmüyordu. Ancak fiiliyatta şiddete yönelik ve ayrıca Asya'daki bütün Türklerin yeniden birleştirilmesi anlamındaki pan-Türkist bir milliyetçilik ve komünizm aleyhtarlığı vurgulanan unsurlardı. 1969'da partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Parti kadar partinin kendilerine İslam öncesi Türk mitolojisindeki bir simgenin anısına Bozkurtlar adını veren ve Aralık 1968'de solcu öğrencileri, öğretmenleri, yazarları, kitapçıları ve sonunda siyasetçileri yıldırma kampanyası başlatan gençlik örgütü de ünlüydü. Bozkurtlar özel şekilde düzenlenmiş kamplarda asker gibi eğitim görmekteydiler. Ve Hitler'in sağları gibi bunların misyonu da solun sokaklarını ve üniversite kampüslerini fethetmekti. Türkeş 1969'a kadar laikliğin sözünü esirgemez bir taraftarıydı. Ancak o yıl seçim hazırlıkları döneminde rotasını değiştirip İslam'ı Türk ulusal mirasının bir parçası olarak vurgulamaya başladı. Bu kendi yandaşları için gerekli olmasa da Türkeş için kuşkusuz oy avlamaya yönelik bir taktik hareketti. Bu sıralarda ortaya çıkmış olan sağın diğer büyük partisi daha da ileri gitmekteydi. 1969'da Profesör Necmettin Erbakan, Demireli ve AP'yi büyük sermayeye, özellikle de yabancı sermayeye bağımlı olmakla eleştiren küçük iş adamlarının sözcülüğünü yaptığı bir kampanyadan sonra Odalar Birliği Başkanı seçilmişti. AP'yi farmasonların ve siyonistlerin İslam'a sırt çevirmiş bir kuklası olmakla alenen itham ederken, Erbakan'ın kanıtlarına dinsel bir hava ekleniyordu. Aynı yıl AP'den ayrıldı ve Türkiye'deki muhafazakar dincilerin kalesi olan Konya'dan bağımsız milletvekili olarak meclise seçildi. Ocak 1970'te Erbakan, başka iki bağımsızla birlikte kendi Milli Nizam Partisi'ni kurdu. MHP ve MNP birlikte Demirel'in iktidarına ciddi bir tehdit oluşturmaktaydılar. Bu yeni partilerden hiçbiri sağın kitle partisi olarak AP'nin yerini alacak durumda değildi. Ama Bozbeyli'nin Demokratik Partisi ile sonradan birleşmiş olan AP içerisindeki muhaliflerle birlikte Demirel'in meclisteki ağırlığını tehlikeye sokabilirlerdi. Siyasal şiddetin 1960'ların sonlarında solcu gruplar tarafından başlatılmış olduğuna dair çok az kuşku vardır. Amerikan 6. filosunun Temmuz 1968 ve Şubat 1969'daki gelişmeleri sırasında polis ve askerle şiddetli çatışmalar gerçekleşmiş, ölenler olmuştu. Bombalı saldırılar, soygunlar ve adam kaçırmalar oluyordu. Ancak 1968 sonlarından itibaren ve 1969 ve 1970 yıllarında daha da artarak soldaki şiddet militan sağdan, bilhassa da Türk İş'in bozkırtlarından gelen şiddetle karşılaştı. Ve militan sağın şiddeti çok daha baskın hale geldi. 12 Mart 1971 askeri muhtırası. Ayrılmalar yüzünden zayıflamış olan Demirel hükümeti 1971 başlarında felce uğramış gibiydi. Üniversite kampüslerindeki ve sokaklardaki şiddeti önlemek için eyleme geçecek gücü kalmamıştı. Ve toplumsal ve mali reformlara ilişkin herhangi bir ciddi yasayı meclisten geçirme umudu yoktu. 12 Mart 1971'de Genelkurmay Başkanı Başbakan'a tam anlamıyla silahlı kuvvetlerin bir ultimatomu olan bir muhtıra verdiğinde durum böyleydi. Muhtıra, anarşiyi sona erdirebilecek ve reformları Atatürkçü bir görüşle uygulayacak güçlü ve inandırıcı bir hükümetin kurulmasını istiyordu. Bu talepler karşılanmadığı takdirde ordu anayasal görevini yerine getirecek ve iktidara el koyacaktı. Kısa zamanda aslında yüksek komutanların alt rütbeden subayların Mayıs 1960 modeline göre bir darbe yapma niyetini fark edip bunu önlemek için eyleme geçmiş olduğuna dair söylentiler yayılmaya başladı. Hemen ardından da bazı subaylar emekli olunca bu söylentiler doğrulanmış gibi gözüktü. Ama böyle bir gizli tertibin varlığı hiçbir zaman kesinlikle kanıtlanmamıştır. Siyasetçilerin muhtıraya ilk tepkisi olumsuzdu. Demirel derhal istifa etmiş ve İnönü ordunun siyasete burnunu sokmasını şiddetle kınamıştı. Ancak çok kısa bir süre içinde her iki parti lideri daha uzlaşmacı bir tavır takındılar. Demirel partisine sakin olması uyarısında bulundu ve bekle gör tavrını benimsedi. İnönü ise generaller tarafından göreve atanan yeni hükümetin başında uzun yıllardır yakın ilişkide olduğu CHP'nin sağ kanat mensubu Nihat Erim'in olacağı belli olur olmaz bu hükümeti desteklediğini açıkladı. İnönü'nün Erim'i desteklemesi Ecevit'i o kadar çok öfkelendirmişti ki genel sekreterlikten istifa etti. Soldaki birçok kişi başlangıçta muhtırayı umutla karşılamış, onu sağcı bir hükümete karşı 1960 tipi bir darbe gibi yorumlamıştı. Kısa zamanda bunun müthiş bir yanılgı olduğu ortaya çıktı. Bu bir köktence subaylar grubunun değil, o sırada tüm dikkatlerini komünizm tehdidi hayaletine yöneltmiş olan yüksek komutanların darbesiydi. Erim büyük ölçüde siyasetin dışından gelen teknokratlardan oluşan bir kabine kurdu. Hükümetinin kamu düzenini sağlayacağını ve uzun zamandır gecikmiş olan bazı sosyoekonomik reformları gerçekleştireceğini açıkladı. Dünya Bankası'nda çalışmış seçkin bir ilerici ekonomist olan Atilla Karaosmanoğlu tarafından bir reform programı hazırlandı. Program toprak reformunu, tarım vergisini, maden sanayinin ulusallaştırılmasını ve ortak girişimlerde Türklerin payını en az %51'de tutarak Türk sanayini koruma tedbirlerini içermekteydi. Bu reform programı sermaye ve tarımdaki çıkar çevrelerinin inatçı muhalefetiyle karşılaştı. Sadece Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı gibi Türkiye yakın gelecekte sanayileşmiş ülkelere katılacaksa bu önerilerin gerekli olduğunu düşünen en büyük ve ileri görüşlü sanayiciler reform önerilerini desteklediler. Erim, ordunun kesin desteği sayesinde sağın direnişine rağmen programını kabul ettirmeyi başarabilirdi. Ancak ordunun dikkati başka yerdeydi. Nisan ayında terörist eylemler yeniden başlamıştı. Ve 27 Nisan'da Milli Güvenlik Kurulu ertesi günden itibaren başlamak üzere bütün büyük kentler dahil 11 ilde sıkı yönetim kararı aldı. Sıkı yönetim sonraki 2 yıl süresince her 2 ayda bir yenilenecekti. Sıkı yönetim düzeni altında ordu terör suçlusu olduğu sanılan kişileri gözaltına almaya başladı. Bu kendi içinde haklı gösterilebilirdi. Ancak Erim hükümetinin emrinde istediği gibi hareket eden ordu, bu durumdan sol ya da ilerici liberal eğilimleri olan herkese karşı tam bir insan avı başlatmak için yararlandı. THKPC üyeleri İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırıp öldürdükten sonra sola karşı baskı çok ağırlaştı. Aralarında birçok seçkin aydının, yazarlar, gazeteciler, profesörler, tipin bütün önde gelen üyelerinin ve birçok ünlü sendikacının bulunduğu 5000 civarında kişi tutuklandı. Gerek hapishanelerde ve gerekse MIT'in laboratuvar denilen işkence odalarında işkence söylentileri yaygındı. Solun bastırılmasında ücret ve silahları ordu tarafından temin edilen sağcı sivillerin yeraltı örgütü olan Kontrgerilla'nın da rol oynadığı gözüküyordu. Bu örgüt, komünistlerin yönetime el koymaları halinde direnişi örgütlemek amacıyla 1959'da Amerikalıların yardımıyla kurulmuştu. Halk, Kontrgerilla'nın varlığından 20 yıl sonra Ecevit Başbakanken haberdar oldu. 1980'lerde öteki NATO ülkelerinde de İtalya'daki Gladio gibi benzer faaliyetlerin varlığı daha büyük bir açıklık kazandı. İşçi Partisi 20 Temmuz'da kapatıldı. Necmettin Erbakan'ın Milli Nizam Partisi de Mayıs'ta aynı akıbete uğradı. MNP'nin kapatılması terör aleyhtarı mücadelenin tarafsızlığına bir kanıt olarak gösterilmişti. Ama aslında Erbakan mahkemeye çıkarılmadı. Ve Ekim 1972'de MNP'yi yeni bir isim Milli Selamet Partisi altında tekrar başlattığında faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verilmişti. Dikkatleri çekecek şekilde MHP'nin ve onun himayesi altında faaliyet gösteren sadece teröristlere ise dokunulmamıştı. Bu arada Erim hükümeti reform programıyla çok az ilerleme kaydetmişti. Erim kendisinin meclisteki muhafazakarlarla uzlaşmaya ve Demirel'in bazı eski bakanlarını kabinesine almayı kabule istekli olduğunu gösterince, reformcu teknokratlardan 11'i Aralık ayında kabineden çekildi. Onların yerini sağ siyasetçiler aldı. Erim kabinesi anayasayı çok daha az liberal hale getirmeyi amaçlayan bazı anayasa değişiklikleri önerdi. Bu değişiklikler sağcı partilerin desteğiyle Millet Meclisi'nce kabul edildi. Toplam 44 madde değiştirildi. Anayasanın 11. maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlükleri yasayla sınırlama fırsatı yaratıldı. Üniversitelerin, radyo ve televizyonun özerkliği sona erdirildi. Basın özgürlüğü ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri sınırlandı. Milli Güvenlik Kurulu'nun yetkileri ise kabinenin talep etmediği konularda bağlayıcı tavsiyelerde bulunmayı içerecek şekilde genişletildi. Ayrıca özel devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler 1976'da kaldırılana kadar 3000'den fazla kişi yargılayacaktı. Bu değişikliklerin bazıları Erim'in halefi tarafından uygulanmaya kondu. Cumhurbaşkanı Sunay'ın da onayıyla meclisten kendisine ülkeyi kararnamelerle yönetme yetkisi isteyen Erim, bu isteği reddedilince Nisan 1972'de istifa etmişti. Yerine Güven Partisi liderlerinden Ferit Melen geçti. Melen, Demirel ve AP ile Erim'e göre çok daha yakın işbirliğinde bulunmuştu. Erim ve Melen, kabinelerinin siyasetini onaylamayan tek parti CHP idi. CHP içerisinde Ecevit'in ilkeli tutumu Mayıs 1972'deki heyecanlı kurultayda onun İnönü'yü parti genel başkanlığını terke zorlayıp yerine geçmesiyle ödüllendirildi. İnönü yaklaşık 50 yıl önce kuruluşuna katıldığı partiden Kasım ayında istifa etti. Genelde siyasetçilerin ve Demirel'in 1971-1973 döneminde yavaş ama emin biçimde kabine ve onun kararları üzerinde nüfuzlarını yeniden kurmalarının nedeni ordunun karşı karşıya kaldığı ikilemde yatıyordu. 1967'de askeri junta'nın yönetimi el koyduktan sonra iktidarı devralmasının Yunanistan'a verdiği zararı gördüğü için ordu iktidarı bizzat devralmak istememişti. Öte yandan siyasetçileri hizaya getirmek için kendi inanılırlık ve güvenilirliklerini yitirmeksizin her gün muhtıralar ve ultimatomlarla müdahalede de bulunamazlardı. Böylece siyasetçilerin serbest hareket olanağı giderek arttı. Partiler dişlerini 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiler. 1966'da sağlık durumu kötüleşen Gürsel'in yerine geçen Cumhurbaşkanı Sunay'ın süresi 1973'te sona ermiş ve ordu Cumhurbaşkanlığı için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'i öne sürmüştü. Ancak partiler bir cumhurbaşkanının yerine Sunay'ın durumunda olduğu gibi bir genelkurmay başkanının kendiliğinden geçmesinin gelenek haline gelmemesi gerektiğinde birleştiler. Ve Gürler yenilgiye uğratıldı. Başka bir aday bulmak epey güç oldu. 15 gizli oylamadan sonra büyük partiler sonunda bir aday üzerinde uzlaşabildiler. Bu senatör ve emekli amiral Fahri Korutürk idi. Korutürk, 12 Mart darbesinden sonra yapılacak ilk serbest seçimlere, yani Ekim 1973'e kadar geçici hükümeti yönetmesi için ekonomist Naim Talü'yü atadı. Seçimlerden beklenmedik bir sonuç çıktı. Ecevit'in yeni görünümlü CHP'si, Demirel'in AP'sinin kazandığı %29,5, yaklaşık %15 düşüş oya karşılık %33,5 oy alarak en büyük parti oldu. Partilerin hiçbiri salt çoğunluğa sahip değildi. 10 yıl boyunca sürecek olan bir durumdu bu. Bu yüzden koalisyon ya da azınlık hükümetleri kaçınılmazdı. Uzun süren müzakerelerden sonra Ocak 1974'te Ecevit'in CHP'si ile Erbakan'ın MSP'sinin şaşırtıcı birleşmesine dayalı bir kabine kuruldu. Bu bir çıkar izdivacı olmakla beraber Avrupa ve Amerikan nüfuzuna ve büyük sermayeye olan güvensizlik bu birleşmenin ortak temelini oluşturuyordu. Koalisyon hükümeti iktidarda birkaç ayını ancak doldurmuştu ki Kıbrıs bunalımı patlak verdi. Ecevit bu bunalımın üstesinden gelmesi ve Kıbrıs işgali sayesinde bir anda ulusal kahraman haline geldi. Ecevit, halkın gözünde kazandığı bu yeni ününden erken seçimlerde salt çoğunluk elde etmede yararlanmak istedi. Ve bu nedenle 16 Eylül 1974'te istifa etti. Bu büyük bir hesaplama hatasıydı. Ecevit'in kendilerini sönükleştirmiş olduğunun bilincinde olan öteki parti liderleri erken seçimi önlemek için her çareye başvurmaya hazırdılar. Oldukça uygunsuz pazarlıklarla geçen aylardan ve Profesör Sadi Irmak yönetimindeki geçici bir kabinenin göreve atanmasından sonra sonunda Demirel, AP, MSP, MHP, CGP ve DP'den ayrılan bazı bağımsızlardan oluşan ve kendini milliyetçi cephe diye ilan eden bir koalisyonu toparlamayı başardı. Demirel bu partileri ancak bakanlık rüşveti vererek işbirliğine razı edebildi. Bunun sonucu yeni kabine 30 bakandan oluştu. Koalisyondaki partiler, özellikle de MSP ve MHP, Demirel'in kendilerine bağımlı olduğunu çok iyi bildiklerinden nüfuzlarını aşırı ölçüde kullanıyorlardı. Kendi bakanlıklarında görülmemiş şekilde hakimiyet kurmaya başlamışlardı. Binlerce devlet memuruna yol verilmiş ya da alt derecelere indirilmiş ve yerlerine partiye sadık kişiler getirilmişti. Bu koalisyon 1977 seçimlerine kadar bütünlüğünü korudu. Artan şiddet ve ekonomik bunalım ortamında yapılan bu seçimler, Türkiye'de iki partili bir sisteme geri dönüşü gösterir gibiydi. Bülent Ecevit'in kamuoyundaki kişisel itibarı sayesinde CHP oyların %41,4'ünü aldı. Bu CHP'nin bir serbest seçimde elde ettiği en yüksek orandı. Ayrıca AP de %36,9'a yükselmişti. Yine bir açmaz vardı. Ecevit'in kendi partisi ve bağımsızlardan bir koalisyon oluşturma girişimi kısa zamanda başarısızlığa uğradı. Ardından Demirel ikinci bir milliyetçi cephe koalisyonu kurdu. bu koalisyonda MSP ve MHP'nin ağırlığı ilkinde olduğundan çok daha fazlaydı. Koalisyon artan kargaşa ortamı içinde Aralık ayına kadar dayandı. Bu tarihte bazı AP milletvekillerinin partiden ayrılmaları koalisyonun sonunu getirdi. Ocak 1978'de Ecevit CHP ile bağımsızlardan bir kabine kurduğunda partilerinden ayrılıp bağımsız olanlar ödüllendirildi. Bağımsızların hepsine kabinede yer verilmişti. Ecevit kabinesi Ekim 1979'a kadar ayakta kaldı ama başarısızdı. Şiddetin artışının üstesinden gelinemedi. Ordunun başındakiler teröre ve Kürt ayrılıkçılığına karşı yumuşak saydıkları Ecevit'in tutumundan giderek hayal kırıklığına uğradılar. 1979 yazında ordu üst kademesinin artık kaçınılmaz adettiği bir darbenin hazırlıklarını başlatma kararı aldığının güçlü göstergeleri vardı. Muhalefetin bilhassa da hükümetin meşruluğunu inkar eden ve hatta Ecevit'e başbakan demeyi reddeden Demirel'in vahşi saldırıları Ecevit kabinesi için yaşamı son derece güçleştirmişti. Hükümetin milliyetçi cephe koalisyonlarının aralarında paylaşmış oldukları bakanlık ve devlet dairelerindeki tasfiye çabaları nedeniyle yönetim kısmen felce uğramıştı. Ecevit soldan da fazla destek toplayamıyordu. Ecevit'in solla ve sendikalarla olan ilişkileri, hükümetin kamu düzenini ve sıkıntılı ekonomik durumu vurgulamak zorunda kalması yüzünden kötüleşmiş bulunuyordu. Ekim 1979'daki Cumhuriyet Senatosu seçimleri, CHP'ye olan desteğin çok azaldığını göstermişti. Bunun üzerine Ecevit istifa etti. Demirel çoğu kişiyi rahatlatacak tarzda davranıp MNP ve MHP'siz sadece kendi partisi ve bağımsızların desteklediği bir azınlık hükümetiyle yeniden iktidara geldi. 1973-1980 yılları arasındaki koalisyon hükümetlerinin hepsi de zayıf hükümetlerdi. Büyük ve istikrarlı çoğunluğa sahip bir hükümet doğurabilecek olan tek çözümün, yani bir AP-CHP koalisyonunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştı. İki büyük parti, AP ve CHP, 1973'te demokrasiye yeniden geçildikten sonra işbirliğini beceremedikleri ve böylece aşırı uçtaki küçük gruplara ölçüsüz nüfus sağladıkları için siyasal sistem giderek felç oldu. Büyük partilerin kutuplaşması kısmen ideolojik etkenlerden, bu partiler artık örneğin 1950'lerin CHP ve DP'sine göre çok daha ideolojiktiler ve kısmen de liderler arasındaki kişisel çekişme yüzündendi. Ayrıca her parti salt çoğunluktan sadece bir adım uzakta olduğunu ve işbirliğinin gelecek seçimlerdeki şansına zarar vereceğini sanıyordu. Bunun siyasal sistemi felce uğrattığı, Cumhurbaşkanlığı süresi 1980'de sona eren Koru Türk'ün yerine meclisin 100 tur oylamadan sonra bile bir yenisini seçmekten aciz olduğu tümüyle kanıtlanınca alenen görüldü. Bu felç durumu Türkiye'nin 1970'lerde karşılaştığı iki olağanüstü sorunla, yani siyasal şiddet ve ekonomik bunalımla mücadele etmek için hiçbir hükümetin etkin tedbirler alabilecek ve daha da önemlisi bu tedbirleri uygulattıracak güçte olamaması anlamına geliyordu. Siyasal şiddet. 1970'lerin sonlarında siyasal şiddet tam bir sorun haline geldi. Solda aşırı uçtan bazı gençlik grupları ve sağda bozkurtlar ile dinci radikaller sokaklara ve üniversite kampüslerine hakim olmak uğruna savaşıyordu. Bunlar 1970'lerde Türkiye'yi sarsan ekonomik bunalım ve liselerden her yıl mezun olan 200 bin öğrencinin ancak %20'sine yüksek öğrenim olanağı sunan sistem yüzünden mesleki gelecekleri şüpheli ya da hiç olmayan gençleri saflarına katmakta güçlük çekmiyorlardı. Sağ ve sol arasındaki mücadele eşit bir mücadele değildi. 1974-1977 yıllarındaki milliyetçi cephe hükümetleri zamanında polis ve güvenlik güçleri Türk İş'in MHP'sine tahsis edilmiş hale geldi. ve 1978-1979'daki Ecevit hükümeti zamanında dahi bu kurumlara bozkurtları koruyan ve kollayan faşistler yoğun biçimde sızmış bulunuyorlardı. Solun parçalara ayrılmış bulunan grupları ise bu tür bir himaye görmemekteydi. Ecevit, ortanın solundaki tek partinin lideri olarak aşırı solun siyaset ve yöntemlerine karşı çıkmakla kalmayıp, CHP'yi siyasal şiddeti beslediği yolundaki suçlamaları açık bırakmaktan da çekinmekteydi. Siyasal şiddet kurbanlarının sayısı hızla arttı. 1977'de 230 civarında olan kurban sayısı, bunların 39'u İstanbul Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs gösterisinde ateş açan meçhul silahlı kişilerin kurbanıydı. 2 yıl sonra 1200 ila 1500'e fırladı.